Ayrım 4. Kale, Stephen James. Sayfa 42. 5. Bölüm. Hesabı ödedikten sonra dışarı çıktım ve Tessa'yı yakındaki turuncu renkte ışık yayan gazlı sokak lambalarından birinin altında beklerken buldum. Çoğu zaman yanında taşıdığı küçük not defterine bir şeyler yazıyordu. Beni görünce kalemini ve not defterini gizlice çantasına geri koydu. Burnumu sokmamaya karar verdim. Restorana girdiğimizden beri rüzgar daha da hızlanmıştı ve hafif bir şiddetle omzuna düşen siyah saçlarını başının çevresinde döndürüyordu. Peki dedi, biz ayrılırken orada kaç kişi vardı?
Tessa, bunu yapmak istemiyorum.
Tabii ki istiyorsun, hadi oradan.
Hadi gidelim, tamam mı?
Kollarını kavuşturdu ve sokak lambasına dayandı. Ben ona cevap verene kadar yerinden kımıldamayacağını biliyordum.
Pekala. 62.
Ya girdiğimizde?
44.
Bunlara dikkat ettiğimi nereden biliyordun?
Bu senin işin. Garsonlardan hangisi orada en uzun süre çalışmış olanıydı?
Tessa.
Bilmiyorsun değil mi? Bu yüzden soruyu savuşturmaya çalışıyorsun.
Alison Reynolds, sol kulağında 6, sağ kulağında ise 3 delik olan, yol seçimindeki ustalığına bakılacak olursa bence Geraldo'nun restoranında çalışalı 2 yıldan fazla olmuştur. Birkaç diyaloğuna kulak misafiri oldum. Ülkenin ortasından büyük bir ihtimalle Güneybatı Michiganlı veya Kuzey Indianalı.
Kısa bir an sonra, bunu durduramıyorsun değil mi?
Tedirgin bir biçimde parmağımla bacağıma vurarak tempo tuttum. Gitmeye hazır mısın?
Henüz otele dönmek istemiyorum.
Bir dakika için düşündüm. Tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Fakat geçtiğimiz birkaç ay önce Tessa'yı ilk kez kuzgun diye çağırmaya başlamıştım. Bana her zaman bir kuzgunu anımsatmıştı. Şu anda olduğu gibi bazen bu takma isim bir anda ağzımdan çıkıverirdi.
Pekala o zaman kuzgun. Dünyanın tek okyanusunun kıyısında bir yürüyüşe ne dersin?
Omuz silkti. Olabilir.
Arabadan anoraklarımızı aldık ve üzerinde yürümesi kolay olacak kadar ıslak, buna karşılık gelen dalgalardan sürekli kaçmamızı gerektirecek kadar da okyanusa yakın olmayan bir sahil şeridi bulduk. Bir süreliğine yan yana yürüdük. Ancak aynı zamanda da birbirimizden çok uzaktık. Arada sırada sert bir dalga kıyıda diğer dalgalardan daha uzağa çarpıyordu. Biz ise onun yolundan çekilmek için hızla kumsala kaçıyorduk. Dalga köpüğü yüzünden sürekli olarak oluşan su buharı çevremizi sarmaya başladı. Cüretkâr dalgalardan biri bizi kumsala kadar kovaladıktan sonra Tessa usulca,
''Peki hiç nasıl olacağını merak ediyor musun? Onlardan birisi olmanın. Anla işte.'' Diğer taraftan birisi, bir kundakçı, bir katil veya ona benzer bir şey, bulunmaları için polislere yardım ettiğin insanlardan birisi diye sordu.
Herkes hata yapabilir ama ne demek istediğini biliyordum. Bazen ediyorum, bazen o türden şeyleri merak ediyorum. Ancak üzerinde sürekli kafa yormamaya çalışıyorum.
Düşüncesi bile korkutucu, öyle değil mi?
Evet.
''Onlar gibi olmadığın için memnunum.'' dedi.
''Teşekkür ederim.'' Belirsiz bir sessizlik aramıza uzandı.
''Bu doğru değil mi?''
Yürümeyi bıraktı ve ben de durana kadar bekledi. Ay ışığının arasından bana baktı.
''Sen onlar gibi değilsin değil mi?''
''Hayır, tabii ki değilim. Ona tam olarak neyin beni huzursuz ettiğini söylemedim. Tabii ki onlar gibi değilim.''
''İyi hissettiriyor, öyle değil mi?''
Evet öyle. Orada dikildi. Ay ışığında bir kuzgun.
Bir şey seni huzursuz ediyor değil mi? Demek istediğim bu akşam.
Bazen keşke bu kadar zeki olmasaydı diye düşünüyorum. Üzgünüm Tessa. O da oradaydı. Aklımın gerisinde. Bu sen önemli değilsin anlamına gelmiyor.
Kundakçı mı?
Evet aynen öyle.
Bu doğruydu, kundakçıyı düşünüyordum ancak gerçeğin tümü bu değildi.
Başka birisini daha düşünüyordum. Richard Davin Baskı.
Bir saat kadar biraz konuşarak ancak çoğunlukla düşüncelerimizi kendimize saklayarak yürüdük.
Ay gökyüzünde yavaş yavaş yoluna devam etti ve sonunda biz gün içerisinde dalgaların kıyıda biriktirdiği bir yosun yumağının yanında bulduğumuz kuru kuma oturduk. Yan yana oturduğumuz anda düşüncelerimin beni 13 yıl öncesine, Milwaukee'de dedektif olarak çalışmaya başladığım ilk günlerime, Milwaukee'nin dış mahallelerindeki terk edilmiş o mezbahada Richard Dave'in baskı yakaladığım geceye götürmesine izin verdim. 6. Bölüm. Kumsalda olmama rağmen mezbahayı etrafımda görebiliyordum. Pencerelerden içeriye giren loş bir güneş ışığı, tavana asılmış kocaman paslı et kancaları, kan kaybeden kadının başında elinde bıçakla duran bir adamın görüntüsü. Hala hayattaydı, kendi kanıyla boğuluyordu. Bu hatırladıklarım arasında en rahatsız edici kısımdı. Doktorlar bu şekilde nasıl bu kadar uzun süre hayatta kalabildiğini hiçbir zaman açıklayamadılar. Daha sonrası ise zaman kavramının kaybolduğu dakikaydı. Ona bıçağı bırakmasını, geri adım atmasını emrettiğim ve buna rağmen onun kırmızı parlayan bıçağı tutarak sadece orada dikilip tabancamın namlusuna gözlerini diktiği zaman. Tekrar bağırdım. Prosedür ardına prosedür uyguladım. Uyarı ardına uyarı sıraladım ve sonunda döndü, üç adım attı ve elindeki Smith Wesson Sigma ile ateş etti, ıskaladı. Nokta 357 SIG P229'umun tetiğini çektim ve kariyerimde ilk defa tabancam tutukluk yaptı. Ateş etmeyi reddetti. Sol omzuma hedef alarak tekrar ateş ettiğinde boynumdan göğsüme doğru inanılmaz bir acı yayıldı. Kendimi yan tarafa attım. Ayaklarımın üzerinde doğruldum, ona doğru atıldım ve et kancalarından birini yüzüne doğru salladım. Başını eğip kancadan sıyrılınca kollarımı sırtına attım, onu kıskıvrak yakaladım. Beton zemine çarptığımızda sadece birkaç metre uzaklıktaki kadının nefes alabilmek için çırpınışının nemli seslerini duyabiliyordum. Zorlukla soluyor, öksürüyor, ölüyordu. Bask bıçağını sağ kalçama sapladı, tabancasını elinden düşürmeyi başardım. Onu alabilmek için hamle yaptığımda kolunu yakaladım ve sırtında büktüm. Bu arada omzumun ve bacağımın acısını sürekli hissediyorum. Onu yere yapıştırdım, kelepçeledim, kenara ittim ve tam kadına yardım etmek için eğilmiştim ki usulca, ''Bence bir ambulansa ihtiyacımız olabilir. Sence de öyle değil mi dedektif?'' dediğini duydum. Sesindeki sırıtmayı hissedebiliyordum. Ona yardım etmeye, onu kurtarmaya çalıştım. Ancak birçok farklı yaranın yol açtığı kanaması vardı, durdurulması imkansızdı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu, kimse bir şey yapamazdı. Bıçak hala bacağımdaydı. Çıkarsaydım yara çok fena kanardı. Haklarını okumak için baskı beceriksizce ayağa kaldırdığımda yara sızladı. Kendime engel olamadım ve yüzüne dikkat ettim. Artist gibi yakışıklıydı. Bununla beraber katıksız bir kötülüğe sahipti. Kadının kanla ıslanmış hareketsiz bedenine bakıyordu. Sanırım artık ambulansa ihtiyacımız olmayacak. İşte o anda olanlar oldu. İçimde bir şey koptu. Öfke ve korku her bir tarafımı sardı. Kadına yaptıklarından dolayı öfke, insanların böyle şeyler yapabilmelerinden doğan korku. Ben de insandım. Neticede kendimi kaybettim. Tüm gücümle çenesine yumruk attım. Darbenin etkisiyle yere yuvarlandı. Dizlerimin üzerinde yana çömeldim ve yumruğumu kaldırarak tekrar vurdum. Üçüncü kez vurmak için yumruğumu geri çektim. Ajanlık eğitimindeyken eğitmenlerim bana duygularıma kapılarak davranmamam için kendimi kontrol etmeyi öğretmişlerdi. Ancak bazen buna engel olunamıyor. Şiddet ve keder insanı sarıyor. Ona en az öldürdüğü kadının yaşadığı kadar acı çekmesi için tekrar vurmaya hazırdım. Bir tarafım bacağımdaki bıçağı çıkarıp onu doğramak istedi. Aynen onun kadını doğradığı gibi. Gözlerini bana dikti ve dudağının üzerindeki sıcak kanı yaladı. ''İyi hissettiriyor değil mi dedektif? Gerçekten iyi hissettiriyor.'' ''İyi hissettiriyor değil mi?'' ''Kimselere söylemediğim, raporlarımın hiçbirinde belirtmediğim şey ise gerçekten de iyi hissettirdiğiydi. Ona vurduğumda kendimi iyi hissettim. Bu bir ateş, öfke ve güçtü. Bıçağı kapıp devam etmeye izin vermek, ruhumdaki ilk sapmaya teslim olmak bir tarafımı iyi hissettirdi. Bir tarafım bu vahşetten haz duyardı. O gün ona cevap vermedim ama bence sessizliğim düşüncelerimi anlatmıştı. Daha sonra Bask sorgu memuruna et kancası yüzüne çarptığı zaman çenesini kırdığını söyledi. İfadesi bu şekilde dava dosyalarına kaydedildi ve ben de herhangi bir düzeltme yapmadım. Böylece son 13 yıldır ikimiz de sessiz kalarak karşılaştığım her türlü katile kıyasla çok daha korktuğum bir sırrı paylaştık. Bu kötü tarafa bir adım atmadan iyi hissettirmesini simgeleyen bir sırdı. Gerçekten de öyleydi. Daha sonra kadının adına Silvia Padilla olduğunu öğrendim. Onun 16. kurbanıydı. En azından haberdar olduklarımız bu kadardı. Kadının yanımda öldüğü ve bir insanın diğerine yapabileceği korkunçlukların derecesini gördüğüm o gün soğuk bir ürperti ruhumun derinliklerine yuva yaptı ve o zamandan bu yana içimde bir solucan gibi kıvrılarak ilerledi. Avladığım insanlara dönüşmeme ramak kaldığı o günü hatırlatan bir ürperti. Tessa'nın restoranda ve kumsalda yaptığı yorumlar yarama tuz basmıştı. Çünkü Richard Davin Bask o ay 12 yılı aşkın bir süreyi ölüm hücresinde geçirdikten sonra DNA testi uyuşmazlığı sonucunda tekrar yargılanıyordu. Sonuçta onu cinayeti işlediği sırada değil, sadece olay mahallinde yakaladığım için davanın nasıl sonuçlanacağı kesin değildi. Arkadaşım ajan Ralph Hawkins ertesi gün ifade verecekti. Dava muhtemelen aylarca sürecek ve neticede ben de ifade vermek için çağrılacaktım. Ancak üvey kızımın yanına oturduğumda beni rahatsız eden şey bu değildi. Bask ile paylaştığım sırrı düşünüyordum. O sırrı, evet, iyi hissettirmişti. Onlar gibi değilsin değil mi diye sormuştu. Ben de ona hayır demiştim. Oysa belki de öyleyimdir. 7. Bölüm. Tessa ve ben solgunay ışığının altında dalgaların kıyı yalayışını izledik. Bir süre için sanki birbirimizi her zaman tanıyormuş, o benim öz kızım ve ben onun öz babasıymışım gibi bir yerlerde önümüzdeki her türlü zor zamanı atlatmamızı sağlayacak bir ömürlük ortak anımız varmış gibi hissettim. Ancak bu his sadece bir dakika sürdü, sonra kayboldu. Denizden gelen sis etrafımızı sardı ve uzak yıldızlar arasındaki soğuk mesafeler kumsalda tüm çevremize yayıldı. Bir ürperti hissettim. Belki de rüzgardandı. Belki de kıyıda yavaşça sürünerek ilerleyen karanlık geceden. "Üşümeye başladım," dedi Tessa. Ben de dedim, "Haydi gidelim. Arabaya daha çok yolumuz var." Ayağa kalktığımızda son bir kez dünyanın tek okyanusuna baktı. Şu anda burada bulunmak, rüzgarla, geceyle ve her şeyle burada olmak bana bir zamanlar okuduğum bir şeyi hatırlatıyor.
Neyi?
Mehtaplı dalgalara sabit ve düşünceli şekilde baktı. Doğrusu fırtınalı, lakin korkunç güzel bir geceydi. Korkutuculuğunda ve güzelliğinde eşsizdi, dedi ve sonra bana doğru bakarak ekledi. Yazar Edgar Allan Poe, Usher evinin çöküşü. Çok tuhaf ve ürkütücü dedim, aynı zamanda güzel de. Haklısın dedi, öyle. Hem güzel hem ürkütücü. Bir an için uzanıp elimi omzuna koymayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Rüzgar okyanustan tuzlu esintiler üfledi ve tepemizde bir yerde bir martı gecenin karanlığında acı acı çığlık attı. Martının aykırışı su boyunca yayılan bir insan çığlığını andırdı. Mezbahanın beton zemininde yankılanan kadının feryadı gibiydi. Elimi cebime attım ve tam araba anahtarlarını çıkarırken onları masada salata kasesinin arkasında koyduğum yeri hatırladım. "Haydi," dedim, "sana göstermek istediğim bir şey var."
"Nedir o?"
"Gelecek." 8. Bölüm. Creighton Mallis, Güney San Diego'nun çetelerle dolu mahallelerinden birinde dibe vurmuşları besleyen barlardan birinin önüne arabasını park etti. Oradaki insanların en azından yarısının silah taşıdığını tahmin ettiği için arabadan inmeden önce Glock marka tabancasının namlusuna bir mermi sürdü.
Serin havayı umursamadan kıyafet niyetine daracık bir kumaş parçası giymiş birkaç kadın Crichton bara doğru yürürken birlikte olma teklifinde bulundular. Onları başından savdı. O türden kadınlarla ilgilenmiyordu. Biraz daha kaliteli bir kız arkadaş istiyordu. Crichton içeri girdiği zaman masaların etrafında pusuya yatmış bazı serseriler ona baktı. Birkaçı yara ve yanık izlerine odaklanarak yüzünü ve ellerini kuşkuyla seyretti. Muhtemelen çoğu onun polis olup olmadığını merak ediyordu. Bu ilgi Crichton'u rahatsız etmemişti. Ne de olsa bir zamanlar kendisi de onlardan biriydi. Bir çetede her şey saygıya dayalıdır. Bu nedenle de dik dik bakıp küçük serserileri kışkırtmak yerine yanlarından geçerken her birine başıyla hafifçe selam verdi. Selamı kabul etmiş gibi göründüler. Crichton barda yerini alırken ihtiyaten bir gözleri onun üzerinde olacak şekilde fısıltılı sohbetlerine geri döndüler. Crichton iki bira ısmarladı ve içeriye bir göz gezdirdi. Budweiser lefasının altında yalnız başına oturan kadın biraz fazla sarhoş gibiydi. Pas geç. Barın sonundaki bölmeden onu kesen zenci kadın fazla arzulu görünüyordu. Bu asla iyiye işaret değildir. İçkisinden yavaşça uzun bir yudum aldı ve pencerenin yanındaki masada tek başına oturan çekici, koyu tenli, koyu saçlı bir kadın gözüne ilişti. İzi bulunamaz, kaçak bir göçmene benzemiyordu. Ancak başka sebeplerden dolayı Melis'in ilgisini çekmişti, sıkılmış gibi görünüyordu. Ve anlaşılan bir erkek bulabilmek için $10 değerindeki bir fahişe gibi giyinmeyecek kadar kendisine güveniyordu. İlginç. Eline iki bira aldı ve kalabalığın içinden geçerek kadının masasına doğru bir manevra yaptı. Kendine güvenmek, püf noktası bu. Olay kendine güvenmekte. Eğer kendinize yeterince güveniniz varsa insanlar sizin gösterdiğiniz her yere giderler. Söylediğiniz her şeye inanırlar. Jeffrey Dahmer bu şekilde başarılı oldu. Tam anlamıyla kendine güven. Bir defasında iki polisi sokaklarda dolaşan kafası iyi, elleri kelepçeli, çıplak adamın kendisinin sarhoş sevgilisi olduğuna ikna etmişti. Böylelikle polisler adamı Dahmer'in apartmanına bırakmışlardı. Dahmer de onu orada öldürüp yemişti. Başka bir defasında birkaç polis dairesinin duvarlarından sızan kokuyu araştırmak için gelmişti. Dahmer onları kokunun bir türlü temizlemeye fırsat bulamadı, akvaryumdan kaynaklandığına ikna etmişti. Yatak odasına bakmaya tenezzül etseler de yatağının üzerindeki çürümekte olan cesedi bulurlardı. Dolayısıyla kendine güven. Crichton iki birayı Esmer'in masasına koydu. Bir tavsiyeye ihtiyacım var. Bira şişelerine baktı ve sonra Crichton'a sırattı. Öyle mi? Ne tür bir tavsiye? Yıllar içerisinde Crichton insanlara karşılığını beklemeden bir şey sorduğunuzda onların daha şüpheci olduklarını keşfetmişti. Ne kadar iyi olursanız o kadar onlardan bir şey istediğinizi düşünürlerdi. İnsanlar yardımsever diye değil, ihtiyaca güvenirlerdi. Elini kadının yanındaki sandalyeye koydu. Buralarda yabancıyım. Bana şehri gezdirecek birisine ihtiyacım var. Havaya kalkan bir kaş ve biraz alayla, ''Tur rehberine benzer bir halin mi var?'' dedi. ''Bu cehennem çukurunda size yan göze bakan pisliklerden bıkmış gibi bir haliniz var. Ayrıca eğer doğru adam hayatınıza girerse bu geceyi çok daha iyi geçireceğinizi biliyor gibi bir haliniz de var.'' ''Pekala, şimdi, bir saniye, sadece bir saniye, bir şekilde cevap verecek, bir şekilde cevap vermek zorunda. Kendine güven, işin püf noktası.'' Crichton birasından büyük bir yudum aldı. Kadın onu başından savabilir. Evet, savabilir. Fakat belki de... Aslında dedi sonunda bu yer hakkında doğru söylüyorsunuz. Ayrıca şehri de iyi biliyor sayılırım. Ayağa kalktı ve kolunu koluna doladı. Pekala, bu gece senin rehberin olacağım. Sabırsızlanıyorum dedi ve onu kapıya doğru götürdü. 4. ayrımın sonu. Sayfa 54.